Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 8. ayrım. Sayfa no 85. Sabit sandığın dağların bulutlar gibi geçtiğini görürsün. Neml Suresi 88. ayet. Halvetlerde Mevlana'yı ruhun miracına hazırlamam gerekiyordu. Dört duvar arasındaki bedenimiz yerinde dura dursun. Mevlana'yı maveraya götürürken dayanması, ruhen hazır olması için tasavvufun kitabi yönünü değil, hakkal yakin mertebesini yaşamalıydı. Hazreti Ayşe annemiz ne diyordu? Hazreti Muhammed Kudüs'e yatağından kalkıp miraca yükselip döndüğünde yatağı hala sıcacıktı. Bedenin kalkıp ruhun yolculuğa aktığı bu. Halvetlerdeki miraca hazırlık tamam olunca Mevlana ile alemi dolaşıyorduk. Herkes bizi hücrede sanıyordu. Oysa biz onları arştan seyrediyorduk. Bir gece Mevlana ile ortadan kaybolduk. Kira Hatun medresenin her yanını aradığı halde bizden hiçbir iz yoktu. Üstelik tüm kapılar da kapalıydı. Kira Hatun daha sonra olayı oğlu Sultan Veled'e şöyle anlatıyor. Odalarından üç gündür çıkmayan Mevlana ve Tebrizli'yi merak ettim. Üstelik o gün visal oruçlarının iftar akşamıydı. Siniye yemekleri hazırlayıp Kimya ile odaya taşıdık. Kapıyı çaldık, ses yok. Kimya bir kez daha çaldı, bir kez daha hiç cevap yok. Siniyi kapı önüne bırakıp kulağımı kapıya dayayarak içeriği dinlemek istedim. Uğultu sesinden ve açık arazide esen rüzgara benzer sesten başka ses duymadım. Kızım, baban ve Şems galiba odada değiller ama nereye gittiler acaba diyerek oradan ayrıldık. O gece geç vakitte uyudum. Tam uykuya dalmıştım ki Mevlana'nın teheccüd namazı kıldığını gördüm. Namazını bitirinceye kadar bir şey söylemedim. Namazı bittikten sonra bir de baktım ki ayakları toz içinde. Ayak parmaklarının arasında da renkli kumlar olduğunu gördüm. Tam bir korku içinde bu hali kendisine sordum. Bana şu cevabı verdi. Kabe'de daima bizim sevgimizden söz eden gönül sahibi bir derviş vardı. Bir süre onunla görüşmeye gittik. Bu da Hicaz kumudur. Onu sakla, kimseye söyleme. O geceden sonra Şems'e buğz etmem sona erdi ve halvetleriyle ne derin bir insan olduğunu anladım. Ertesi gün olup biteni oğluma anlattığımda Sultan Veled, anneciğim, görüp işittiklerini anlatma. Bizi bilmeyenler Kira Hatun'u da cin çarpmış. Tebriz'de onu da büyülemiş diye seninle alay ederler. Babam ve pirimizin böyle seyahatleri yeni değil. Tamam oğlum. Zaten geçtiğimiz günlerde babanın kapı altından bana sunduğu Hint çiçeğini çarşıdaki aktara sorduğumda aldığım cevaptan bu yana hayretler içerisindeyim. Anlatsana nedir bu Hint çiçeği meselesi? Bir gün Mevlana Tebrizli'yle halvet için içeri kapatmışlardı kendilerini. Bunlar günlerce yemeden içmeden dışarı çıkmadan ne yapıyorlar ki diye içimde biraz merak biraz da vesvese ile kapı deliğinden içeriği gözetliyordum. Baktım ki Mevlana Şems'in dizine kapanmıştı. Ben de aralarında ne geçiyor diye odanın kapısına kulağımı koymuştum. Birdenbire evin duvarının açıldığını, gayb alemine mensup altı heybetli adamın içeri girip selam verdiklerini, geri öptüklerini ve bir deste çiçeği de Mevlana'nın önüne koyduklarını gördüm. Tam bir huzur içinde yaklaşık öğle namazına kadar oturdular. Öyle ki hiçbir kelime konuşmadılar. Öğle namazı kılındıktan sonra o altı ulu kişi büyük bir saygı ve ikramla kalkıp tekrar geldikleri duvardan gittiler. Ben de olayın heybetinden kendimden geçmişim. Kapının önünde ayaklarım titreyerek kala kaldım. Benim kapı önünde beklediğimi fark etmişler olsa gerek, birazdan kapının altından daha önce hiç görmediğim bir çiçek uzatıldı. Kapı arkasından Şems'in sesi geldi. Bacım, bu çiçek çok çok uzaklardan Mevlana'ya hediye getirildi. O da bu hediyeyi sana layık gördü. Ben o çiçeği alıp aktar dükkanlarına götürdüm. Ne cins bir çiçek olduğunu, nereden geldiğini ve adının ne olduğunu merak ediyordum. Tüm aktarlar o çiçeğin tazeliğinden ve kokusundan şaşakaldılar. Kış ortasında bu nadide çiçek nereden geldi? Bu güzel çiçek sadece Hindistan kutuplarında yetişir. Oradan buraya gelene kadar da solar. Hayret edilecek bir olay. Bunu bize satar mısın? Dediler. Hizmetçim de ben de duyduklarımıza inanamadık. Artık inanıyorum ki baban ve Şems girdikleri odadan alemi seyre çıkıyorlar. İşte anneciğim, artık babam için Şems'in ne kadar değerli olduğunu anlamışsındır. Şems ailemize bir armağandır. İnanıyorum ki gün geçtikçe onu tanıyan onda huzura erecektir. Aşk yolunun ilk durağı halvet ve hadleş olmaktır. Halvete çekildiğimiz zaman ne yapıyorlar diye merak eden, bizi kapı deliğinden gözetleyerek göz kulak olduğunu söyleyen Mevlana'nın hanımı Kira Hatun, bizi merak eden ev halkına ve müritlere saatlerce ağızlarından tek kelime çıkmadan sustuğumuzu söyler. Bu halimizi başta garipseyenler bilsinler ki asıl olan dilsiz, dudaksız, gönülden gönüle giden yolda akıp giden bir konuşma aşkın lisanıdır. Gönüllerin birbirlerine seslenmesidir. Mevlana dilsiz, dudaksız, gönülden gönüle konuşma üzerinde halvetin bitiminde şöyle dedi. Sen susmadıkça düşünce bir şey söyleyebilir mi? Düşünceyi ancak konuşarak belirtirsin. Sen sustuğun zaman düşünce içinde hapsolur, kalır. Ama gönül ağız açınca dil konuşmaz olur, susar. Sustum. Aynı cümleyi bir kez daha tekrarlayınca dayanamadım ve aklını başına al, sus. Çünkü nefis ile gönül ateşi alevleniyor. Şu anda yükselen alevler nefes almaya başladı. Sen ne buyuruyorsun? Konuşarak alevleri artırmak mı istiyorsun? Onların susmaları kimi zaman ateşe su, kimi zaman ateşe rüzgar olmuştur. Sustu. Suskunluğumuz öyle bir hal aldı ki soluğumuzun sesi hücreden avluya ulaşıyor, avluda yankı bulup tekrar hücreye giriyordu. Halvetten çıktığımızda dervişlerin şaşkın bakışları homurtulu seslerine karışıyordu. Şok olmuşlardı. Herkes birbirine bakışlarıyla neler oluyor diye soruyordu. Ne Mevlana'ya ne de bana soracak halleri, cesaretleri kalmıştı. Sanki başlarına helak taşları düşmüş, sayha sesinde kulakları patlamışçasına afallamışlardı. Şimdi sen ailenle ilgilen. Ben avluda biraz oturacağım. Hava soğuk ve üzerinde de ince feracenden başka da kıyafet yok. Sana elbise göndereyim. Yakacak olan üşümez. Sen çoluk çocuğunla eğleş. Öğle namazına yetiş. Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi? Mevlana ailesiyle birlikte yemeğe beni davet ettiğinde gözlerimle hayır dedim. O ailesiyle yemekteyken avluda bağdaş kurup oturuyor, etrafa göz gezdiriyordum. Avlunun kıble tarafındaki mutfak kapısının önünde ilginç halleriyle bir adam dikkatimi çekti. Avlu ile mutfak arasında ışık hızıyla alelacele gidip gelen kimseyle bir kelime konuşmayan bu adam sanki benimle seneler önce tanışmışız gibi bakıyordu. Oradaki dervişlerden birisine "Kim bu garip?" dedim. Derviş, "Biz ona ateşbaz deriz. Mevlana'nın meşhur talebelerinden ve dervişlerindendir. Esas ismi Yusuf bin İzzettin olan Mevlana Efendimizin hizmetinde bulunmak için gayret gösteren, aşk ve samimiyetten dolayı Mevlana'nın yarini olmuştur. Mevlana'ya ve dergâhta dervişlere yemek pişirmek için gönüllü olmuş, bu isteği Mevlana tarafından kabul edilmiştir. Devam et bakalım. Niçin ateşbaz namı olmuş? Yusuf bir gün yemek pişireceği esnada depoda hiç odun kalmadığını görür. Yemek vakti de yaklaşmış olup odun temin etmek için çok zaman alacaktı. Mahcup bir halde Mevlana Hazretleri'nin huzuruna varır ve "Efendim, mutfakta hiç odun kalmamış, ne yapayım?" diye sorar. Mevlana'nın nükteli, "Kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat!" demesi üzerine Yusuf Efendi derhal mutfağa girer ve söyleneni aynen yapar. Ayak parmaklarından çıkan ateşle aşı pişirir. Ancak Mevlana Hazretleri bunu duyunca kerametin açıklanmasını uygun bulmayarak "Hay ateşbaz, hay!" der. Böylece Yusuf bin İzzettin bu olaydan sonra ateşle oynayan manasına gelen ateşbaz unvanıyla anılmaya başladı. Ateşbaz nereden geldi, ne zamandan bu yana Mevlana'nın refakatindedir diye sordum. Ateşbazın doğum yeri ve tarihini ne kendisi ne de bizlerden kimse biliyor. Söylenildiğine göre çocukluğu ve gençliği Larende'de geçmiştir. Mevlana Efendimizin babasının eteğini öperek kendilerine katılmak için istekte bulunmuştur. Bahaettin Veled'in "Dergahımızda ne yapmak istersin? Elinden bir iş gelir mi?" sorusuna, "Siz gönüllerimizi doyuran pirimizin ve yarenlerinin midelerini doyurmak için yemeklerinizi pişirmek isterim," der. Mevlana Hazretleri'nin babası Bahaettin Veled vefat ettiğinde matbahtan günlerce çıkmadan ağlamıştır. Bunu duyan Mevlana yanına giderek sırtını okşamış, "Bizleri o lezzetli sofrandan mahrum mu edeceksin kardeşim? Gel, yaren soframız, gönül daşımız da şenlensin," diyerek ailesinden bir candaş olarak onu taltif etmiştir. Kendisini Mevlana Hazretleri çok sevdiği için dergâhtan hiç çıkmak istemediğinden ona dergâhın aşçılığı verildi. "Çağır yanıma da Mevlana'dan ne almış, neler almamış bir öğrenelim." Dervişler ateşbazı yanıma getirdiler. "Ateşbaz, abdestli misin?" "Abdestsiz yere basmam." "Bana abdest suyu getir, soğuk olsun," dedim. Gitti ve bir ibrik ile geldi. Dökmeye başladığında suyun kaynar olduğunu hissettim. Neredeyse elimi haşlayacaktı. Yüksek sesle bağırarak, "Ne yapıyorsun be şaşkın? Sana su soğuk olsun diye tembih etmedim mi? Elimi yakmaya mı niyetlisin?" "Estağfurullah. Özellikle sebilden doldurdum. Buz gibi sudur." "Ne yani, ben yalancı mıyım?" diye çıkıştım ve dervişlerden iki tanesini çağırdım. "İbrikten su dökün birbirinizin eline." Dediğim üzere yaptılar. Her ikisine de "Su nasıldı?" "Buz gibi keskin. Parmak uçlarımız donacaktı." Ateşbaz hayretle olup bitenleri seyrederken yüzü mahcubiyetten nar kızılı halinde terliyordu. Dervişlere uzaklaşmalarını söyledikten sonra, "Söyle, ateşin oynaşı alimlerin namazı ile aşıkların namazı arasındaki fark nedir?" halkı aydınlatan, yol gösteren alimlerin namazı 5 vakittir. Fakat aşıklar devamlı namaz içindedir. Hiç tövbe atına bindin mi? Tövbe bineği ne acayip binektir. Bir lahzada sahibini zeminden semalara eriştirir. Dedim ki ateşle oynaşan garibe, beni ateşine götür. Birlikte mutfaktaki ocağın yanına geldik. Ateşle oynayışını görmek isterim dediğimde birden ocağın içine doğru eğildi. Alevler yüzünde yalazlandı. Sakalında kızıl açılan gölgeler oynaştı. Eski bir pırıltının izi okundu gözlerinde. Aşk diye tekrarladım. Aşk ateşte yanmaktır. Alev onayladı. Meşe odunun beline hırçın dilini uzattı. Odun kavradı, geri çekildi. Alevin ilk hamlesine engel olan su cısıldadı. Kora düştü, buhar oldu. İkinci defasında odunun gövdesi kızardı. Duman oldu gözenekleri. Ağlamaya başladı. Gördüklerini başkalarına anlatacak mısın? 3 kelime söyledim sadece. Gözlerime baktı. 3 kelime mi? Hayır, geldiğin dünyayı anlattın. O dünyanın içinden konuştun. Çok uzun konuştun. Yorucu konuştun. Fısıldarken haykırdın. Kelimeler etinden bir parça değildi. Aşk ateşte yanmaktır derken ölüm vakti burada oluşunu delil gösterdin. Parmağımı dudağına dokundurdum. Her zamanki üzere halinle konuş, haldeşinle konuş. Eğer ateşle aşkın oynayışına şahit olmasaydım bugün dergâhtan gönderilecektin. Aferin, sınavımdan geçtin. Artık senin çorbalarını içebilirim. Bana odama 3 günde bir akşam ezanları okunduktan sonra çorba ve kuru bir dilim ekmek getireceksin. Başka hiçbir aş istemiyorum. Mutfaktan çıktığımda kapının önünde Mevlana ile karşılaştım. Meraklı bakışlarla bakıyordu. Senden önce etrafındakiler sınavı hak ediyor. Sabret, sıra sana da gelecek. Ateşbaz sınavını geçti. Hiç dikenlerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanır mı? Ateşbaz ateşi çoktan içmiş. Hadi namaza geçelim dedim. Mevlana'nın yakınlarını ve yakınındakileri sınav etmemdeki amacımı merak ediyorsunuz değil mi? Bir nuru parlatmanız için etrafındakilerin karanlık duvar mı, sağır bir perde mi olduğunu bilmeden rüzgarınızı üfleyemezsiniz. Bir gün Mevlana hane halkına benim büyüklüğümden, Allah'a olan yakınlığımdan uzun uzadıya bahsetmiş, hürmette kusur etmemelerini, ara sıra gidip gönlümü almalarını tembih etmişti. Bu sözler üzerine oğlu Sultan Veled hücreme gelerek elimi öpmüş, hizmetimde bulunmuştu. Ansızın yapılan bu ziyarete bir mana veremeyerek, "Veled, ne oldu sana böyle? Fazla lütufta bulunuyor, gönlümü almak için sevgiler gösteriyorsun," demiştim. "Efendim, babam Büyük Dünüs hakkında o kadar söz söyledi ki hepimiz deli olduk. Eğer 1000 sene ömrüm olsa ve başımın üzerinde döne döne size kulluk etsem ve hizmetlerimin hepsi de kabul edilse yine bu muhlis kulunuzun kalbinde layıkıyla hizmet edememekten dolayı bir ukde kalır." Mevlana teveccüh buyurmuşlar. "Yüzbinlerce benim gibi Şems-i Tebrizi, onun büyüklük burcunda bir zerreden başka bir şey değildir. Ben bu kaşefelere nail olduğum, sülük padişahlarını seyrettiğim, ilahi nurlara yakınlaştığım, birçok hak erleriyle düşüp kalktığım, gayb alemlerini gördüğüm halde Mevlana'ya ulaşamadım. Artık onun hakikatine kim erişebilir? Baban bir okyanus, sakın onun suyunun çekilmesine müsaade etme evlat. Kardeşin Alaaddin'i gözet, o senin kadar mülayim değil. Mevlana'yı hırpalayacak. Yanlış kişilerle beraber oluyor. Siyaset denen şeytanın suyuna dalmış. Aklı başından gitmiş. Delikanlılığının patafatsızlığıyla sert bir kayaya toslayıp toz olacak. Andolsun ki senin yüzünü görmek bizim için mutluluktur. Hazreti Muhammed'i görmek isteyen kolayca gitsin. Mevlana'yı görsün. Rüzgarla dalgalanan çimenler gibi kendini zorlamadan onun önünde eğilsin. Bunun aksine davranmak isteyen de dilediği gibi yaşar. Mevlana'yı bulana ne mutludur. Ben kimim? Ben bir kere buldum. Ben de mutluyum. Eğer inancın varsa kuşkularını gider. Mevlana'dan başka hiç kimseyle konuşmayayım. Yalnızca Mevlana ile sohbet edeyim. Şimdi gel de kulağına söyleyeyim. Ben bir iş yapmak istiyorum. Ama Allah engel olursa beni dinlemez. Bizi gören kimse ya Müslümanın Müslümanı ya da zındığın zındığı olur. Çünkü bizim manamıza erememiş olanlar ancak dış yüzünü görürler. İbadetlerimizde dış görünüş bakımından eksiklik bulurlar. Çünkü onun himmeti yücedir. Bu ibadete de ihtiyacı kalmamıştır sanırlar. Alemlerin gerçekten bağlılık sebebi olan ibadetten uzaklaşırlar. Celaleddin'den Mevlana'lığa doğru. Alimken arif oldun. Peki aşık olmaya namzet misin? Sen ozan da değilsin. Ozan halktan aldığını halka verir. Aşık haktan aldığını halka sunar. İnsanlar en çok şunu merak ediyorlar. Nasıl oluyor da 40 yıllık birikimine rağmen Celaleddin kalan bir insan 40 günde Mevlana'laştı? Şems 40 günde ne yaptı, ne etti de senelerdir ham olan pişti? İşte ışın sırrı halvetlerimizdedir. Bilge bir insanı ilahi aşka götürmenin yolunu ehli bilir. Bunu başaracak olan sadece bendim. Mevlana'yı olduğu gibi gören de tek bendim. Cehennemi görmeden cenneti bilebilir mi insan? Aceleci insan her yerde her yönden cehenneme koşuyor. Hız. Hız bir sırdır. Kanın hızı ve ateşin hızı, nurun hızına yetişemiyor. Nurla kaplı yürek anlar, kim melek, kim iblis. Her yanımız alev alev. Hiç kimse yandığının farkında değil. Onu halvetimle yakacak alevlerim vardı. Halvetin etkisini merak ediyorsunuz, öyle değil mi? Halvete ermek için yan yana gelmek gerekiyor. Birlikte olmak, saf tutmak. O andan itibaren cennete bağlanmak. Hayatındaki bütün öncelikleri bir kenara atıp bizim can bilgilerimizi paylaşmamız, iblisin çocuklarına karşı neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Kalbin anlamını bulmak için de bedenimizi kaybetsek bile kalbimizin yardımı zihnimizin temiz kalmasına yetiyor. Hepimizin zihni dünyaya gelmezden önce cennete akan bir ırmaktı. İlahi aşk yalnızca bize, kalbe emanet edilmiştir. Dünya hayatı bir an bile değildir. Sükunet içinde taş avluda, çadırvanın su sesiyle, güneşin gezindiği yüzünde, Allah'ı görmüşçesine gülümseyerek toprağa değdirirken alnını, tam o sırada işte hafif bir rüzgar eser. Gül kokusu yayılır avluya. Ve sen kendini Mescid-i Nebevi'de, Ravza'da peygamberimizle birlikte namaz kılıyor gibi hissedersin. Dünya hayatı biter o zaman. Zaman, mekan, insan kalmaz. O ilk halin içinde uyanırsın Rabbinin huzurunda. Bütün sırlar açılır sana. Sen kendin bir sır olur, dönersin dünyaya. İlahi aşkın sahibi izin verdi bu sevgi için. Biz dedim, ikimiz, yan yana gelmek için, senin için, Allah'ım senin için, Sidretül Münteha'yı geçemezdik. Yanardık. Melek gibi olurduk ama sana yaklaşamazdık. Şimdi yine dünyadayız. Günlük hayatın içinde ama sana en yakın halin içindeyiz. Halvetteyiz. Namazlarımızla, secdelerimizle, tevbemizle kapatıyoruz artık dünyaya kapılarımızı. Halvetteyiz yine. Kapatmışız kapıları. Kalplerimizi açmışız aşk miracının pencerelerine. Kim çalsa o kapıyı açmıyoruz. Yokuz biz diyoruz, yokuz. Vardık bir zamanlar ama şimdi yokuz. Mevlana yok, yok Şems. Hiç kimse yok içeride. Kalbimizden çıktık şu an ve yükseliyoruz miraca. O yüksek gökte Peygamber Efendimizin kokusu ve nuru, sırların sırrı. Açılıyor göklerin kapısı. Geçiyoruz halden hale. Kelimeler denizindeyiz. Eğiliyor harfler. Başta elif, ardından nun ve diğerleri. Yol oluyor bize kelimeler. Mevlana sus pus. Sonrası yok bir zamandayız. Yok olan hiçbir şey yok. Allah var sadece. Ne zaman bir şey oldu ki dünyada? Sadece göz yanıldı hep. Akıl her şeyi bilebileceğini sandı. Bilemedi. Kendini bilemedi. Şimdi yeniden kalbin içindeyiz. Aşkın yaşanabilmesi mümkün mü ölümü göze almadan? Aşk ve ölüm aslında tek bir kelime değil mi? Bekledikleri kelime ne olabilir ki o zaman? Hangi kelimedir bunca hasretle beklenen? Ölüm ve aşk. İç içe iki kelime. Allah'a yolculuk için işte sır burada. Kalbin içinde ve nuru Muhammed ile. Ey nurlar içinde kalan ilk söz. Seni gördük işte semada. Seni görene kadar konuştuğumuz tüm sözler boşunaymış. Anladık bunu. Yeniledik kalbimizi. Nur içinde kaldı yüzümüz. Birbirimize bakınca onu gördük kalplerimizde. Sırrın ışığını, sesini, sözünü. Kulağımızda şu hediye ile indik Konya'ya. Yeryüzü, gökyüzü, miraç, nur, sır, aşk. Allah'ın 70 nur perdesi vardır. Eğer onları kaldıracak olsaydı, yüzünün mehabeti onun yarattıklarının gözünün algıladığı her şeyi yakıp kavururdu. 70 kapıyı açan tek anahtar, aşk. 8. ayrımın sonu. Sayfa 97. Devamı 9. ayrımda.